Ayrım 8. Bölüm 4. Dünya tarihinde bir kırılma. 16 Aralık 1907'nin serin ve bulutlu sabahında o güne kadar tek bayrak altına toplanan en güçlü savaş gemileri filosu, görkemli bir geçit töreni için Virginia sahilinde sıraya girdi. Karada ve ufak teknelerdeki binlerce insan bağırışıp alkışlamaktaydılar. Birçoğu Amerikan bayrakları sallamaktaydı. Bu filonun nereye gittiğinden ise çok azı haberdardı. Bando ardımda bıraktığım kızı çalarken 16 savaş gemisi Mayflower isimli başkanlık yatının yanından 400 yard aralarla yavaşça süzüldü. Toplamda 14 bin asker ve deniz piyadesi ile çeyrek milyon tonluk silah ve cephane taşımaktaydılar. Hepsi beyaza boyalıydı ve provaları altın yaldızlı oymalarla süslenmişti. Beyaz Saray'ın o zamana kadar gördüğü en hevesli deniz kuvvetleri taraftarı olan Başkan Theodore Roosevelt heyecanını dizginleyemiyordu. "Hiç böyle bir filo görmüş müydünüz?" diye soruyordu Mayflower'ın güvertesindeki konuklarına meşhur sırıtışını göstererek. "Ya böyle bir gün, bunlar hepimizi gururlandırmalı." Roosevelt başkanlığının büyük kısmını bu gemilerin yapımı için çabalayarak geçirmişti. Onları tüm dünyaya göstermek istiyordu ama sevk edilecekleri patlamak üzere olan bir savaş yoktu. Tipik becerisiyle onları harikulade bir filoda toplayarak uzun bir yolculuğa yollamaya karar verdi. Kısa sürede tanınan adıyla Büyük Beyaz Filo Virginia'dan güneye yol alacak, Karayipler'deki limanlara uğrayacak, Orta Amerika'nın her iki kıyısı boyunca seyredecek ve nihayet Kaliforniya'da demir atacaktı. Filo korkutucu bir savaş gücünü temsil ediyordu. Ancak sırf bir savaş silahı olmaktan daha ötedeydi. 20. yüzyılın ilk 10 yılında Amerika'nın hayal gücünü ele geçiren kendine güven ile sınırsız olanaklar fikrini simgeliyordu. Roosevelt bayrağı Trinidad, Brezilya, Şili, Peru ve Meksika'da göstermenin hoş bir fikir olduğunu düşünüyordu. Ancak bu güzergah onun hırsını tatmin etmek için yeterli değildi. Amerikan gücünün küresel olduğu görüşünde olan ilk başkandı ve Büyük Beyaz Filo bunu dünyaya ilan etmesi için bir vasıtaydı. Filo Hampton Roads'u terk ettikten birkaç saat sonra kumandanı Amiral Robley Evans subaylarını çağırıp onlara şaşırtıcı bir haber verdi. Rotaları ilan edildiği gibi olmayacaktı. Roosevelt gerçek planı ona yola çıktıktan sonra açıklaması talimatıyla vermişti. Filo hakikaten Orta Amerika'nın çevresinden Kaliforniya'ya doğru seyredecek ancak orada durmayacaktı. Pasifik Okyanusu'nu geçip Hint Okyanusu'na girecek, orayı da kat edip Süveyş Kanalı'ndan geçecek, Akdeniz'in bir ucundan öbür ucuna yol alacak, Cebeli Tarık'ı geçecek ve ardından Atlantik'i kat ederek Virginia'ya dönecekti. Bu kıta etrafında değil, dünya etrafında bir sefer olacaktı. Plan halkın arasında açığa çıktığında Roosevelt'i eleştirenler itiraz feryatlarını yükselttiler. Bu kadar muazzam bir filonun böylesine muhteris bir sefere gönderilmesi büyük ölçüde kışkırtıcı olmakla itham edildi. Bunun yanı sıra tehlikeli ve pahalıydı da. Deniz Kuvvetleri Tahsisatları Komitesi'nin yöneticisi Maine Senatörü Ocean Hale gerekli fonları vermeme tehdidinde bulundu. Roosevelt sertçe ihtiyacı olan paranın zaten kendisinde bulunduğu yanıtını verdi. "Gelin de geri almaya çalışın." diye kafa tuttu Hale'a. Bunu takip eden 14 ay boyunca Amerikalılar heyecanla Büyük Beyaz Filo'nun seferini takip ettiler. Birkaç denizcinin Rio de Janeiro'da bar kavgasına karışmaları üzerine gazeteciler Filo'nun devamlı tehlikenin sınırlarında gezindiği izlenimini vermeye başladılar. Aslında gerçek tam tersiydi. Filo'nun subaylarıyla askerleri nereye gitseler dostça karşılanıyorlardı. Orta Amerika'da şölenler, geçitler, gala baloları ve spor yarışmalarıyla onurlandırılıyorlardı ve Perulu bir besteci onlar için Beyaz Filo isimli coşku verici bir marş bile yazdı. Pearl Harbor'da 6 gün boyunca egzotik eğlencelerin, yelken yarışlarının ve bu gibi başka tropik zevklerin tadını çıkardılar. Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde Maori dansçıları sanatlarını onlar için icra ettiler. Sydney'de çeyrek milyon insan tarafından karşılandılar. Avustralya'dan Amerika'nın himayesindeki Filipinlerin başkenti Manila'ya yelken açtılar. Ancak kolera salgınından dolayı gemilerde mahsur kaldılar. Ardından Amerikalı strateji uzmanlarının Pasifik'te kendini göstermeye başlayan, rakip olarak teşhis ettiği Japonya'ya, Çin'e, tekrar Filipinlere, batıya Seylan'a, günümüzde Sri Lanka gitti ve nihayet Süveyş kanalına geçip Atlantik'i kat ederek memlekete döndü. Filo Virginia'daki üstüne 22 Şubat 1909'da George Washington'ın doğum gününde döndü. Sağanak yağışa rağmen muazzam bir kalabalık karşılamaya gelmişti. Dev gemiler Palomar yerlerine yerleşirken bir askeri bando memleket gibisi yoktur uçaldı. Döneminin bitmesine 2 hafta kalmış olan Başkan Roosevelt tabii ki oradaydı. Daha sonra bu olağanüstü seferin barış için yerine getirdiği en önemli görev olduğunu yazdı. Bu tartışılabilir ancak büyük beyaz filonun dünya turunun gerçekten çok mühim etkileri olmuştu. Deniz kuvvetlerine uzak mesafe lojistiğinde paha biçilmez deneyim kazandırdı. Gemi mühendislerine yeni nesil savaş gemilerinin geliştirilmesi için yeni bir kavrayış getirdi. Filo uğradığı her ülkede yöneticileri ve sıradan insanları Amerikan gücüne yeni bir saygı besler halde bıraktı. En önemlisi bir savaş tehdidinin dahice sahneye konuluşuydu. Birleşik Devletler'in dünya meselelerinde birincil kuvvet olduğunun ilanıydı. Büyük beyaz filoyu gören biri bu ulusun ne gücünden ne de hırsından kuşku duyabilirdi. Dünya siyasetinde tarihi değişimler genelde yavaşça gerçekleşir ve yıllar sonra bile zorlukla fark edilirler. Birleşik Devletler'in bir dünya kuvveti olarak ortaya çıkışı ise böyle bir durum değildi. 1898'in baharı ile yazı sırasında aniden gerçekleşen bir olaydı. O vakte kadar çoğu Amerikalı uzanabildiği alan kendi kıtalarıyla sınırlı bir ulustan memnun gözükmüştü. Liderleri Hawaii'yi ele geçirmek için birkaç fırsatı kaçırmışlardı. 1868'e devrim ilk patlak verdiğinde Küba'yı ele geçirebilirlerdi ama bunu düşünmediler bile. 1870'te ilhak edilmeye hazır görünen Dominik Cumhuriyeti'ni almaya da uğraşmadılar. 1898'de ise Birleşik Devletler Senatör Henry Cabot Lodge'un geniş politika diye adlandırdığı şeyi kesin olarak benimsedi. Tarihçiler buna çeşitli isimler vermişlerdir. Genişleme politikası, emperyalizm, yeni sömürgecilik. Hangi isimle anılırsa alınsın, Amerikalıların küresel etki alanlarını genişletme dileğini temsil etmektedir. İngiliz diplomat ve tarihçi James Bryce 1898 güzünde bu 6 ay dünyada nasıl muazzam bir değişiklik yarattı diye hayret etmişti. 6 ay önce Filipin adalarını ve Porto Rico'yu ilhak etmek size bugün Spitzbergen'i ilhak etmek gibi görünürdü. Aslında bazı Amerikalılar neredeyse bu kadar ileri gidecek kadar hırslıydılar. Henry Cabot Lodge'un aralarında olduğu bazı kongre üyeleri Kanada'nın ilhakını ısrarla istiyorlardı. Roosevelt İspanya'ya saldırma fikri üzerinde durdu ve Cadiz ile Barcelona'yı da muhtemel hedefler arasına kattı. Portekizli önderler Amerikan birliklerinin Azor adalarını ele geçirmesinden korkuyorlardı. Birleşik Devletler 1898'de bir dünya kuvveti olarak meydana çıkmadan önce birkaç defa başka ülkelere mal satmak için askeri gücünü kullanmıştı. Tu Amiral Matthew Perry 1854'te Japonya'ya hücum botlarla gitmiş ve onların gölgesinde Japonların limanlarını Amerikalı tüccarlara açacak bir anlaşma imzalamalarını sağlamıştı. 1882'de Başkan Chester A. Arthur tarafından gönderilen bir deniz kuvveti aynı şeyi Kore'de yaptı. Ne var ki Amerika'nın ekonomisi bu uygulamaları Birleşik Devletler dış politikasının merkezi bir özelliği haline getirebilecek boyutlarda bir verimliliğe ancak yüzyılın sonunda ulaşabildi. Seçkin tarihçi Charles Beard, o halde yeni reel politika budur diye öne sürmüştür. Amerikan ticaretinin muvaffakiyeti için vazgeçilmez olan bütün yabancı pazarlarda özgürce yayılmaktır. Modern diplomasi ticarettir. En baştaki kaygısı yurt dışındaki ekonomik çıkarlarla ilgilidir. Amerikalı olmayanlar bu yeni Amerika'nın ortaya çıkışını dehşet ile korku karışımı bir hisle seyretmekteydiler. Aralarında en fazla hayret edenler 1898'de Birleşik Devletler'de görev yapmakta olan Avrupalı gazetecilerdi. Bir gazeteci Londra Times'ında resmen dünya tarihinde bir kırılmaya tanık olduğunu yazdı. Bir diğeri Manchester Guardian'da neredeyse tüm Amerikalıların genişleme politikası fikrini benimsediğini, çok az sayıdaki muhalifin ise şikayetlerinden dolayı alayla karşılandığını anlattı. Bu muhabirlerden bazıları gördüklerinden tedirgin olmuşlardı. İmkansıza duyulan aşk daha önce hiç denenmemişe hissedilen çılgın tutku, bir saatten sonra insanın sinirlerine işliyor, gözlerini parlatıp ellerini titretiyor ve insanı kaçırıyor diye yazdı La Stampa'nın New York muhabiri. L'OTAN eskiden bir toplumun olabileceği kadar demokratik olan Birleşik Devletler'in eski dünyanın diğer devletlerine şimdiden yakınlaşmış, kendini onlar gibi silahlandıran ve itibarını onların yaptığı şekilde yükselten bir devlet haline geldiğini söyledi. Frankfurter Zeitung Amerikalıları taşkınlıklarının Yaman sonuçlarına karşı uyardı ama dinlemeyeceklerinin farkındaydı. Amerikalılar hiçbir zaman diplomatik mevzular hakkında fazla kaygıya kapılmamışlardır. Üzerinde bulundukları diyar kadar vahşidirler. Kendi kanaatlerine, politikalarına ve diplomatik şifrelerine sahiptirler. Ekonomik ve psikolojik bakımdan bunun için gereken her şey onlarda vardır. Kat etmeleri gerektiğini düşündükleri yolda ilerlemektedirler ve Avrupa'nın ne dediği hiç umurlarında değildir. Birleşik Devletler'deki birçok insan en az bir 100 yıldır Kuzey Amerika'ya hakim olmanın aşikar kaderleri olduğuna inanıyorlardı. 1898'de bu kaderin artık küresel hale geldiği ve kendi kıyılarının ötesindeki diyarları etki ve hüküm altına alma hakkını kazandıkları söylendiğinde çoğunluk bayram etmişti. Fakat bir grup açık sözlü idealist doğal gidişattaki bu değişimi Amerikan geleneklerine kötü niyetli bir ihanet olarak yorumlayıp kınadılar. Bu protestocuların arasında üniversite rektörleri, yazarlar, Andrew Carnegie'nin de dahil olduğu birçok sanayi devi ve her iki partiden aralarında eski başkan Grover Cleveland'ın da bulunduğu siyaset adamları vardı. Amerika'nın yurt dışındaki müdahalelerini, özellikle de Filipinler'deki milliyetçi gerillalara karşı açılan savaşı kınadılar ve Amerikalılardan o çok değer verdikleri hür irade hakkını diğer uluslara da tanımasını istediler. Bu mücadeleye katılan muhaliflerden The Nation'ın editörü E.L. Godkin, yeni standartlara göre Birleşik Devletler'in başka ulusları darmadağın etme kabiliyetinden kuşku duyan, Birleşik Devletler'in cazip bulduğu bölgeleri, kanalları, kıstakları ya da yarımadaları ele geçirme hakkına saygı duymayan, Monroe doktrini hakkında ileri geri konuşan, büyük bir deniz kuvvetinin gerekliliğinden kuşku duyan, Avrupa toplumlarını beğenen ya da Avrupa'ya gitmekten hoşlanan, Avrupa'nın aleyhine karşılaştırmalarda bulunan, olmayan kişilerin safkan Amerikalı olarak görülmediğinden yakındı. Bu tür konuşmalar genişleme politikası destekçilerini rahatsız etti. Theodore Roosevelt kötücül ve namussuz bir yalancı olduğunu söyleyerek Godkin'i aşağıladı. Dostu Lodge'a yazdığı bir mektupta emperyalizm karşıtlarının topluluk olarak ırkımızın büyük savaşçı damarını aşındıran bir tür gevşek kişilik sahibi, uluslararası hakemlik işinin beyhude duygusalları olduklarını yazdı. Bir başka vesilede ise onları kısaca asılmamış vatan hainleri olarak niteledi. Sonuçta anti-emperyalistler fazla radikal olduklarından değil, yeterince radikal olmadıkları için başarısız oldular. Birleşik Devletler şaşırtıcı bir süratle değişiyordu. Demir yolları ve telgraf telleri Amerikalıları daha önce hiç olmadıkları kadar yakınlaştırmaktaydı. Dev fabrikalar birdenbire meydana çıkıp Avrupalı göçmenleri dalga dalga çektiler. Yaşamın akışı özellikle de ulus üzerindeki hakimiyetlerini tesis etmeye başlamış olan kentlerde hissedilir biçimde hızlandı. Bütün bunlar birçok anti-emperyalisti dehşete düşürüyordu. Onlar Birleşik Devletler'in eskisi gibi içe dönük bir ilke olarak kalmasını isteyen yaşları ilerlemiş gelenekçilerdi. Amerika'nın dizginlenmesine yönelik çağrıları ve modernleşmenin habisliği hakkındaki sızlanmaları, hırs, enerji ve sınırsız olanaklar hissiyle dolup taşan ülkede yankı yapmadı. Amerikan rejim değişikliği harekatlarının 1893'ten 1911'e kadar süren ilk dalgası çoğunlukla kaynak, pazar ve ticari fırsat arayışları tarafından yönlendirilmişti. Ancak ilk emperyalistlerin tümü büyük sermayeli ticaretin vasıtaları olamamıştı. Roosevelt, Lodge ve Kaptan Alfred Thayer Mahon tarihin üstün buyrukları olarak gördükleri şeyden dolayı harekete geçmişlerdi. İnanıyorlardı ki yayılma büyük ulusların normalde yaptığıdır sadece. Onların kafasında ticareti desteklemek ile ulusal güvenliği savunmak, bir tarihçinin deyişiyle saldırgan bir ulusal egoistlik ve ulusun gücü kavramına romantik bir bağlılık olarak birleşmişti. Kendilerini adeta yazgının ve ilahi takdirin vasıtaları sayıyorlardı. Misyoner içgüdüsü Amerikan psikolojisinin derinliklerine çoktan kök salmıştı. John Winthrop dünyanın ilham alacağı, tepenin üzerinde bir şehir kurma hayalini açıkladığından beri Amerikalılar kendilerini özel bir millet saymışlardır. 19. yüzyılın sonunda birçoğu muhtaç vahşileri uygarlaştırmanın ve sömürülen yığınları baskıdan kurtarmanın görevlileri olduğuna inanmaktaydılar. Filipinleri ilhak etme üzerine tartışma başladığında Rudyard Kipling, bu misyoner hevesi McClure's magazinde yayımlanan meşhur şiiriyle desteklemişti. Beyaz adamın yükünü omuzla, gönder yetiştirdiklerinin en iyisini, sürgüne yolla oğullarını, tutsaklarının ihtiyaçlarına hizmet için. Gözetsinler diye ağır dizgin altında, telaşlı ve vahşi bir ahaliyi, yeni esir alınmış somurtkan insanlarınızı, yarı şeytan, yarı çocuk olan. Amerikalılarda çok derin şefkatli bir yan vardır. Çoğu sahip oldukları hürriyet ve zenginliğin değerini bilmekle kalmaz, aynı zamanda iyi talihlerini başkalarıyla paylaşmayı da şevkle isterler. Talihsiz insanları kurtarma seferberliği olarak sunulan dış müdahaleleri desteklemeye tekrar tekrar gönüllü olmuşlardır. Başkan McKinley, hemen kapımızdaki bu baskıyı durdurmak için Küba'ya savaşa gittiğini söylediğinde Amerikalılar alkışladılar. Aynı şey bir 10 yıl sonra Taft yönetimi Nikaragua hükümetini cumhuriyetçi yasalar empoze etmek ve gerçek vatanseverliği aşılamak için azledeceğini ilan ettiğinde de yaşandı. O vakitten beri Birleşik Devletler ne zaman yabancı bir hükümeti devirmek için kollarını sıvasa, önderleri Amerikan gücünü yaymak için değil, zulüm altındaki insanlara yardım etmek için hareket ettiklerini iddia etmişlerdir. Bu babacanlık sık sık ırkçılıkla karışmıştır. Çok sayıda Amerikalı, Latin Amerikalıları ve Pasifik adalarının insanlarını beyaz ırkın kılavuzluğuna muhtaç, koyu tenli yerler olarak görüyordu. Siyahi nüfusun sistemli olarak baskı altına tutulduğu ve ırksal ön yargıların yaygın olduğu bir ulusta bu bakış açısı birçok insanın Birleşik Devletler'in yabancı ülkeleri domine etme ihtiyacını kabullenmesini sağlamıştır. 1890'larda beyaz ırkın sözde üstünlüğünü öne sürerek Amerikan genişleme politikasını haklı çıkaran konuşmalar siyasi hitapların ham maddesiydi. Indiana senatörü Albert Breverich, genişlemeyi doğal bir sürecin parçası, daha soylu ve muktedir insan türlerinin üstün uygarlıklarından evvel bozulmuş medeniyetlerin ve çürüyen ırkların yok oluşu olarak tarif etti. Mississippi temsilcisi Charles Cochrane, bu cumhuriyeti kuran Yılmaz ırkın ilerleyişinin sürmesinden bahsederek, dünyanın Aryan ırkları tarafından fethedileceğini öngördü. Bu konuşmayı bitirdiğinde meclis alkışa boğuldu. Emperyalizm retoriğinin bir miktar ırkçılık göstermesi mantıklıydı. Daha ilginci ise emperyalizm karşıtlarının da ırkçı savlar kullanıyor olmasıydı. Büyük kısmı Birleşik Devletler'in yabancı bölgeleri ele geçirmemesi gerektiğini, çünkü böylece sınırları içindeki beyaz olmayanların nüfusunun artacağına inanıyordu. Nihayetinde bu bölgelerin Kongre'ye temsilci yollayabilecek hale gelmelerinden endişe ediyorlardı. Anti-emperyalistlerden olan Missouri temsilcisi Champ Clark, bunun getireceği dehşetlere karşı akılda kalıcı bir uyarı yapmak için şu konuşmayı yaptı. Hawaii'den gelmiş Çinli bir senatörün sırtından aşağı sarkan saç örgüsüyle ve elinde putlarıyla ayağa kalkıp bozuk İngilizcesiyle George Frisbee Hoare veyahut Henry Cabot Lodge ile mantık yarıştırmaya başladığı anki utancımızla nasıl başa çıkabiliriz? O tempora, o mores... Sayın konuşmacı, burada 20 yıl daha kalacak olursanız farklı dilleri barındıran bir meclisiniz olması olasıdır. Ve ıstıraplı vazifeniz Patagonyalı beyefendiye, Kübalı beyefendiye, Santo Domingo'lu beyefendiye, Koreli beyefendiye, Hong Konglu beyefendiye, Fişili beyefendiye, Grönlandlı beyefendiye veya size sulanan ağzı ve parlayan dişleriyle bakan Yamyamadalı beyefendiye korkuyla ve titreyerek söz hakkı vermek olabilir. 17 Ocak 1893'te Hawaii monarşisinin devrilmesini takip eden günlerde birçok Amerikan gazetesi bunu kınamaktaydı. New York Evening Post bunun tam anlamıyla nakit esası üzerine yapılmış bir ihtilal olduğunu söyledi. New York Times'a göre tamamen ticari bir harekat idi. Diğer gazeteler bunu Bakan Stevens Liliu Kalani'nin azledilmesini sağladı ve savaş gemisi Boston Hawaii ihtilalinde başroller arasındaydı gibi başlıklar altında manşet yaptılar. Bu makaleler belirirken Hawaii'nin yeni hükümdarları güçlerini sağlama almaktaydılar. Başkan Stanford Dole ile danışma konseyi sıkı yönetim ilan ettiler. Keyfi tutuklamaya itiraz hakkını askıya aldılar ve ulusal muhafız birliğinin kurulması emrini verdiler. Ardından belli ki bu adamların bile reşit olmayan rejimlerini korumaya yetmeyebileceğinden korkarak ihtilallerini mümkün kılan Amerikalı diplomat John L. Stevenson, Honolulu'daki hükümet binasının üzerine yıldızlarıyla şeritleri dikmesine ve Hawaii adalarının korunmasını Birleşik Devletler adına devraldığını ilan etmesini kararlaştırdılar. Birleşik Devletler deniz piyadelerinden oluşan bir grup hükümet binasına yerleştirildi ve C.R. Bishop malikanesine bir grup Bahriyeli gönderildi diye yazdı Doll daha sonra. Bu hamiliğin altında işler yatıştı. Birkaç gün sonra Hawaii ihtilalinin baş organizatörü Lauren Thurston diğer dört ilhak komiseriyle Washington'a vardı. Beraberlerinde Birleşik Devletleri ile Hawaii adaları arasında azami tam ve kalıcı bir siyasi birleşme sağlayan anlaşmanın taslağını getirdiler. Ancak Senato oylamaya başlayamadan Washington'a pek istenilmeyen bir Hawaii'li geldi. Azledilmiş olan kraliçe. Hastalanan James G. Blaine'in yerini almış Dışişleri Bakanı John Watson Foster'a yazılı bir mütalaa vererek ülkesindeki isyanın Amerikan birliklerinin desteği olmadan bir saat bile dayanamayacağını ve yeni hükümetin Hawaii halkının ne manevi ne de fiziksel desteğine sahip olduğunu iddia etti. Bu suçlamalar birçok Amerikalının Hawaii'nin ilhakı hakkındaki şüphelerinin yeniden ortaya çıkmasına sebep oldu ve Senato oturumun sonuna yaklaşmaktayken ilhak anlaşmasını oylamaya almamakta karar kıldı. Thurston ile hayal kırıklığına uğramış yandaşları ödüllerini alamadan Washington'ı terk etmek zorunda kaldılar. 4 Mart 1893'te Grover Cleveland ikinci ve son dönem başkanlığı için göreve geldi. Cleveland bir demokrat ve aleni bir anti-emperyalistti. Göreve gelmesinin 5 gün ardından anlaşmayı geri çekti. 4 Temmuz 1894'te Takım Adanın yeni liderleri bu geri püskürtmeye Sanford Dole'un başkan olduğu Hawaii Cumhuriyeti'ni ilan ederek yanıt verdiler. Anayasasına göre milletvekillerinin çoğu seçilmekten ziyade atanacak, sadece banka hesabı ve mülkiyeti olan kişiler kamu görevine getirilebilecekti. Bu hemen hemen tüm yerli Hawaiililerin ülkelerinin hükümetinden dışlanması demekti ve birkaç ay sonra bir grup Hawaiili başarısız bir isyan çıkardı. Eski kraliçe tutuklananlar arasındaydı. Mahpusluğunun 6. gününde yetkililer onu ziyaret edip feragat belgesi imzalamaya ikna ettiler. Sonradan kraliçe bunu diğerlerini idamdan kurtarmak için imzaladığını söyledi ama askeri mahkeme yine de 5'ini ölüme mahkum etti. Ancak cezalar yerine getirilmedi ve birkaç yıl içerisinde tüm isyancılar serbest kaldılar. Liliu Kalani ise 5 yıl hapse mahkum edildi ve 2 sene sonra serbest bırakıldı. 1897'de Cleveland'ın yerine iş hayatından gelen bir cumhuriyetçi ve emperyalist ilkeye yatkın William McKinley geçti. Göreve başlama töreninden kısa süre sonra Hawaii hükümetinden bir delegasyon onu ziyaret etti. Delegasyonun üyelerinden William Smith daha sonra Cleveland'ı dinleyerek geçen yılların ardından McKinley ile görüşmenin gün ışığı ile karanlık arasındaki fark gibi olduğunu yazdı. McKinley kısa bir süre sonra Hawaii'nin ilhakını desteklediğini ilan etti ve lobicilik yeni baştan başladı. Başkan Dole lobi yürütmeye şahsen yardım etmek için Washington'a geldi. Onu pek dikkate alan yoktu. Tam umudunu kaybetmeye başladığında Washington'daki atmosfer aniden değişti. 1898 baharında Maine'in Havana'da imha edilişi, Birleşik Devletler'in İspanya ile savaşa girmesi ve Tuğ Amiral Diouvi'nin Filipinler'de İspanyol filosunu yok edişi hızla birbirini takip etti. İlhak yanlıları kendilerine bir anda yeni ve muazzam ikna edicilikle bir iddia buldular. Hawaii Amerikalıların yeni yeni meydana çıkmakta olan Asya'ya kuvvet yayma seferberliğinde gereken üs olacaktı. New York temsilcisi De Alva S. Alexander, Hawaii adalarının ilhakı tarihimizde ilk defa bir savaş ihtiyacı olarak bize sunulmuştur diye belirtti ciddiyetle. Bugün Hawaii adalarına onların bize ihtiyacı olduğundan çok daha fazla ihtiyacımız vardır. Birçok meslektaşı ona hemen katıldı. 1898'de Birleşik Devletleri dönüştüren heyecana kapılmış olan kongrenin her iki kanadı da ilhak antlaşmasını derhal onayladı. McKinley antlaşmayı 7 Temmuz'da imzaladı ve onun imzasıyla Hawaii Birleşik Devletleri'nin toprağı haline geldi. William Adam Huss, dönem hakkında yazdığı 2 ciltlik tarih kitabının sonunda Hawaii'nin İspanyol Savaşı dolayısıyla ilhak edildiğinden kuşku yoktur diye yazmıştır. Hadiseyi açıklayan koşullar zinciri şöyledir. Birleşik Devletler Kübalıların haklarını savunmak için İspanya ile savaşmıştır. İspanya'yı yenmek için Filipinleri fethetmenin mecburi olduğu düşünülmüştür. Filipinleri ele geçirmek için yarı yolda kömür istasyonu vazifesi görecek bir durak gerekmiştir. Başka şekilde anlatmak gerekirse, Birleşik Devletler yeni tasarladığı imparatorluğu için takım adalara ihtiyaç duyduğu anda Hawaii'nin ilhakı gündeme gelmiştir. İki nesil sonra Birleşik Devletler'in Pearl Harbor'a yapılan saldırıdan sonra giriştiği bir dünya savaşını takiben kongrenin çoğu üyesi Hawaii'ye kısmen ırk bileşiminden, kısmen de anakaraya uzaklığından dolayı eyalet statüsü vermeye isteksizdi. Kongre 1958'de Alaska'nın eyalet olması için oylama yaptığında bu argüman geçersiz hale geldi. 11 Mart 1959'da Senato, ertesi günde Temsilciler Meclisi Hawaii'yi 50. eyalet yapmak üzere oy verdi. 3 ay sonra Hawaii'liler halk oylaması için sandığa gidip eyalet statüsü lehine 17'ye 1 oranında oy verdiler. 240 seçim bölgesinin arasından sadece neredeyse tüm sakinleri yerli Hawaii'liler olan ufak Niihau adası hayır oyu verdi. Yerli Hawaii'liler atalarının topraklarında muhtemelen bir daha hiçbir zaman büyükçe bir azınlık bile oluşturamayacaklardır. 2000 nüfus sayımına göre Hawaii ile diğer Pasifik adalarının yerlisi sınıfına girenler takım adada yaşayanların %10'undan daha azını oluşturmaktadırlar. Buna rağmen 20. yüzyılın sonlarında birçok Hawaii'li miraslarına daha fazla sahip çıkmaya başlamışlardır. Hawaii'lilerin egemenliği için bir seferberlik meydana çıkmış ve kısmen egemenliğin tam olarak ne anlama geldiği tanımlanmadığından hatırı sayılır destek toplamıştır. Bazı Hawaii'liler Birleşik Devletler'den ayrılışı destekleyecek kadar ileri gittiler. Önde gelen bazı politikacıların da dahil olduğu şaşırtıcı çoklukla Hawaii'li ise Hawaii'ye tarihinin eşsizliğini ve birliğin parçası oluş sürecini tanıyacak bir çeşit özellik verilmesi gerektiğine inanmaya başlamıştır. Hawaii'nin monarşisini deviren Amerikan destekli ihtilalden 100 yıl sonra 1993'te bu hareket dikkate değer bir başarı elde etti. Önderleri Birleşik Devletler Senatosu'nu ve Temsilciler Meclisi'ni, Kongre'nin Birleşik Devletler adına Hawaii Krallığı'nın 17 Ocak 1893'teki yıkımı için ve yerli Hawaii'lilerin kendi kaderlerini tayin hakkından yoksun bırakılmış olmalarından ötürü yerli Hawaii'lilerden özür dilediğini beyan eden bir karar çıkarmaya ikna ettiler. Hawaii Kongre delegasyonunun tümü 22 Kasım 1993'te Başkan Bill Clinton'ın karara imza atışını seyretmek için Oval Ofis'e geldi. 100 yıl önce güçlü bir ülke meşru bir hükümetin azledilmesine yardım etti diye belirtti Senatör Daniel Akaka. Nihayet Birleşik Devletler'in bunu kabul ettiği noktaya geldik. Bu kararın geçişinin muazzam önemli bir olay olduğunu düşünen sadece savunucuları değildi. Tartışmalar sırasında birkaç muhalif kararın geçmesi durumunda yaygın etkileri olacağına dair uyarıda bulundu. Muhaliflerden Washington Senatörü Slide Gordon'a göre bu kararın mantıksal sonucu bağımsızlık olacaktı. Bazı Hawaii'liler bu sözün haklı çıkmasını her şeye rağmen ummaktadırlar. Fakat adalardaki çoğu insan tarihlerinin gelişiminden memnundur. Amerikan vatandaşlığının özellikle de eyalet olmasının beraberinde getirdiği refah ve özgürlükten hoşnutlardır. Deneyimleri Birleşik Devletler'in ele geçirdiği bölgelerde gerçekten sorumlu bir tavır takındığı durumlarda bu yerleri istikrar ve mutluluğa yönlendirebileceğini göstermektedir. Hawaii de bunu yavaş yavaş ve istemeyerek yaptı. 1893 ihtilaliyle peşinden gelen ilhak bir kültürü baltaladı ve bir ulusun yaşamına son verdi. Ancak bu gibi harekatların başka ülkelere getirdikleriyle karşılaştırıldığında Hawaii'dekinin sonu iyi bitti. 8. ayrımın sonu, sayfa 124.